Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli dinleyenler, bu hafta Tefekkür Ufku programında geçtiğimiz günlerde Hidayet Erdoğan hocamla Erkam TV YouTube sayfasında Hayata Dair programında gerçekleştirmiş olduğumuz Rahman'ın Adamları başlıklı sohbeti tekrar istifadenize sunuyoruz efendim. Kıymetli izleyenler, Erkam TV'ye, Hayata Dair programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde Rahman'ın kulları olarak nitelendirilen müminlerin vasıflarından bahsedilir. İşte bugün Rahman'ın kullarını konuşacağız. Bir Müslümanın hangi vasıflara sahip olmasını konuşacağız. Kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sami'cim.
Allah razı olsun hocam. Hocam Kur'an-ı Kerim'de neredeyse baştan sona Fatiha suresinden sonra gelen Bakara suresinin ilk ayetleriyle birlikte bir Müslümanın hangi vasıflara sahip olması gerektiğinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Bugün de Furkan suresinde bahsedilen Rahman'ın kullarını konuşsak. Rahman'ın kulları dediğimiz kişiler kimlerdir hocam?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş bulduk Sami'ciğim. Allah razı olsun. İnşallah bugün Kur'an-ı Kerim'de değişik surelerde bahsedilen müminlerin özelliklerinin en yüksek manada, en derli toplu bir şekilde bahsedildiği, anlatıldığı Furkan suresinin efendim 62. ayetinden 77. ayetine kadar olan bölümde Rahman'ın kullarının özelliklerini anlamaya çalışacağız birlikte inşallah. Bu Rahman'ın kulları ile ilgili birçok makaleler var ve alimlerimiz diyorlar ki bir kimse bu Rahman'ın kullarındaki ifade edilen özellikleri tam taşırsa işte bu kamil bir mümindir diyorlar yani. Yani yeryüzünde canlı yaşayan, gezen bir mümin görmek isteyen bu özelliklere sahip birisine baksa evet bu mümindir der diyorlar.
Yani şunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Bu maddeler birazdan sayacağınız maddeler gerek ibadetlerimizde, gerek muamelatımızda, günlük hayatımızda A'dan Z'ye tüm yaşantımızda bizi ilgilendiren ve kapsayan maddeler olacak.
Evet. Yani bir mümin, ideal bir mümin şahsiyetini oluşturan özellikler. Hı hı. İdeal bir mümin nasıldır? Nasıl olmalıdır?
Evet.
İşte bir mümin böyle olursa Allah'ın dostudur. Allah'ın kuludur, Rahman'ın kuludur, iyi bir insandır, velidir, hak dostudur diyebiliriz.
Rahman'ın kulu ifadesi geçiyor mu hocam?
Peki, geçiyor. Ve ibadur rahmanillezine diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor. Evet. Rahman'ın kullarının birinci özelliğine girmeden önce Cenab-ı Hak yukarıda bir önceki ayet-i kerimede yerin ve göğün yaratılışına dikkat çekiyor. Burçlara dikkat çekiyor. Yani bir tefekküre davet ediyor. Rahman'ın kullarının birinci özelliği iradelerini tezekkür ve şüküre odaklarlar. Yani tezekkür demek kendi sorumluluğunu, mükellefiyetini anlayan ve Allah'ın da büyüklüğünü anlayan kimse demek. Yani kendi noksanlarını fark eden, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü anlayan kimse tezekkür etmiş olur. Ardından da insan kendi konumunu, kendi eksikliğini ve kendi sorumluluğunu anlar da Allah'ın da büyüklüğünü anlarsa otomatik olarak o onu şükre sevk eder.
Evet.
Şükretmek isteyenler ve tezekkür etmek isteyenler için Cenab-ı Hak gece ve gündüzü arka arkaya yaratmıştır. Yani hayat siyah beyazdır yani. Her zaman beyaz olmaz, her zaman siyah olmaz.
İnişli çıkışlıdır.
Ama bütün bu inişli çıkışlarda bir mümin şu aşağıdaki özelliklere dikkat etmelidir diye başlıyor. Birinci özellik tezekkür ve şükür.
Evet hocam, birinci özelliği saydık dinleyicilerimize aktarmış olduk. Şunu sormak istiyorum ben, dinleyicilerimiz de o gözle dinlesinler. Sıralamış olduğumuz bu özelliklerin sıralaması önemli mi? Yani ben artık Rahman'ın kulları sıfatlarına dahil olmak istiyorum, böyle bir mümin olmak istiyorum diyen kişi bu sıralamaya göre mi hareket etmeli? Yani ilk önce bir tefekküre mi başlamalı?
Evet.
Buna göre mi dinleyelim sizi?
Yani böyle olursa, tefekkürle başlarsa güzel olur. Ama tefekkürden sonra illa sıralama mecburiyeti yok yani. Tik atacak yani. Ben şu özelliği yakaladım, bu özelliği yakaladım. Ama sıralamaya göre gidersek daha verimli olur.
Eyvallah.
Ama illa sıralamak zorunda değiliz.
Evet.
Rahman'ın kulları buyuruyor Cenab-ı Hak. وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ. Birinci özellik, yeryüzünde vakarla yürürler. Yani Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar yeryüzünde kibirlenmeyen, mümin olarak kibirlenmeyen, zillet içinde yürümeyen, vakarla yürüyen kimseyi gördüğünüz zaman işte bu Rahman'ın kulunun birinci özelliği diye yakalayın o adamı diyor. Veya geçmişte bütün peygamberlerde bu özelliği biz bulabiliriz. Bütün hak dostlarında bulmalıyız. Eğer bir adama hak dostu, Evliyaullah diyorsak, gerçekten peygamberimizin varisi bir alim diyorsak, yeryüzünde vakarla yürüdüğünü görebiliriz. Biz de eğer öyle birisi olmak istiyorsak, yeryüzünde vakarla yürümeliyiz. Yürümekten başlıyor Cenab-ı Hak. Vakarla yürümenin şartı nedir? Güzel elbise giymektir. Yani kibre götürmeyen ve insanı pecmurda bir şekilde zillete düşürmeyen orta halli bir elbisedir. Elbise, kıyafet, başlık, takılar, yani üzerimize insan olarak aldığımız insani, bu hayvanlarda olmayan bizde olan bir özellik yani elbise. Bu elbiseleri düzgün giyen bir kimse bir kere yürüyüşünü düzeltir. Birinci madde bu. İkinci madde, demek ki yürümekten ve giyinmekten başlıyoruz. İkinci madde, onlara cahiller sataştığı zaman selam derler. Ne demek cahiller sataştığı zaman selam demek? Pekala cahil kimdir? Cahil, bir şeyi olduğundan farklı bilen kimsedir. Cehalet, evet, bir şey bilmemek.
Bu ifadeyi çok sıkça kullanırsınız.
Bir şeyi, evet, çok bilmemektir. Olduğundan farklı bilendir. Bildiğini iddia ediyor yani. Ben bunu biliyorum diyor ama yanlış biliyor. Cahildir. Geliyor size diyor ki ben böyle biliyorum da iddia ediyor. Ona selam derler. Ne demek selam demek? Ya onunla böyle dalaşmazlar bir. İkincisi ona hakkı söylerler, geçerler. Demek, evet, ki cahiller, sataşma cahillerden geliyor. Yani gerçek bir Rahman'ın kulu sataşmaz. Cahil sataşır. Yanlış bilir, yanlış bildiğini her yerde dikte etmeye çalışır. Acaba ben yanlış mıyım diye kendini sorgulamaz. İkinci özellik, cahiller sataştığı zaman ona selam derler, onunla ilişmezler, doğruyu söylerler, geçerler.
Evet.
Üçüncü özellik, onlar bir gece hayatına sahiptirler. Yani bakın, yürüyüş, kıyafet,
günlük hayattan
sonra
başladı.
Günlük hayattan başladı. Sonra konuşma tarzı, muhatap olma tarzı, sonra bir gece hayatı var. Gece hayatı olmayanın gündüz hayatı olmaz. Onların gece hayatları kıyam ve secdede geçer. Mutlaka gecelerinde bir kıyam ve secde vardır.
Bir teheccüd vaktinde.
Tabii akşam namazı da geceye girer, sabah namazı da geceye girer, yatsı namazı da geceye girer. Ayrıca bir de teheccüd vakti geceye girer. Yani gece deyince çok uzun bir şey. Herkes kendi çapında bir gece hayatına sahiptir. Evet.
Bir hasıla çıkartır kendine, değil mi hocam? Sizin çok güzel bir tavsiyeniz var dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle. Bu vesileyle onu da paylaşmak isterim. Hocamın üniversite yıllarında bize öğretmiş olduğu, söylemiş olduğu bir tavsiyedir bu kıymetli izleyenler. Her günün sonunda bir hasıla defteriniz olsun demişti hocamız. Evet. Yani yatmadan önce şöyle günü tefekkür ettiğiniz, zaten birinci maddeyi de tefekkür. Evet.
Tefekkürsüz olmaz.
Tefekkürsüz olmaz
Rahmanın
demiştik.
Kulları birinci madde tefekkür, tezekkür.
Dolayısıyla her günün sonunda gerek bir şeyler karalayarak, gerekse şöyle bir başımızı yastığa koyduğumuzda, ya bugün ben nasıl bir Müslümandım, Rahman'ın kulları vasfına dahil olabildim mi şeklinde bir hasıla çıkartmak gerekiyor, değil mi hocam?
Buradaki gece hayatı önemli. Gece hayatı, müminin gece hayatı zikir, secde ve kıyamladır buyuruyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Arkasından وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ, yani gündemleri var. Nasıl bir gündemler var bunların? Gündemlerinde cehennem var. Yani insanın hevasının, arzularının, güçlü arzulara sahip insan. Güçlü şehvi arzulara sahip. Bu arzuları durdurmanın en önemli yolu cehennem mi gündemini almak. Evet. Onlar derler ki Allah'ım bizi ateş azabından koru. O azap çok çetin bir azaptır. Garame, yani yapıştı mı bırakmaz. O ne kötü bir karargah, ne kötü bir ikametgahtır diyor. Eyvallah. Karargah yani geçici durduğumuz yerler, vatanı sükna gibi durlar, bir de ikamettir. Artık vara vara oraya varıyoruz. Önce bir yerde mola veriyorsunuz, daha sonra ikamete doğru gidiyorsunuz. Cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir ikametgahtır.
Ya.
Ve gündemlerinde demek ki, yani ajandalarında cehennem var. Müminin ajandasında cehennem mutlaka var.
De.
Rahman'ın kulları mutlaka arka planda kendini cehenneme götürmeyecek amellere odaklanır. Devamında onlar harcamaya geliyor. Harcama yaptıkları zaman ne efendim israf ederler ne de cimrilik ederler. Orta yolu tuttururlar. İsraf etmek demek, birincisi harama para harcamak. İkincisi gereksiz yere para harcamak. Üçüncüsü aşırı lükse para harcamak.
Biz israfı şu olarak biliriz hocam hep. Aldığımızı güzel kullanmak ve onu israf etmemek. Yani bir gıda alıyorsak, işte yemek yapıyorsak o yemeği israf etmemek olarak nitelendiririz, tamam. Ama siz daha öncesini söylediniz tabii, şimdi.
İsraf etmenin birinci özelliği harama para harcamaz.
Evet.
Onlar harama para harcamazlar.
İsraf daha parayı harcarken haram gündemimize gelecek.
Sorarlar, bu benim harcayacağım para harama mı helale mi? Haramaysa harcamaz. Başka gereksiz yere para harcamaz. Başka lükse para harcamaz. Çünkü ahiret yatırımı merkezi düşündüğü için ahiret yatırımına doğru odaklanır. Normal ihtiyacı kadar alır. Normal bir insan harcarken zaruretini harcayabilir. Efendim haciyatını da harcar. Yani ihtiyaç olan şeylerini harcar. Bir de güzellikler için de harcar. Ama daha da güzelliğin de güzelliği diye nefsaniyetinin peşine gitmez. Güzelliğe de harcayabilir. Üç şey. Zaruri olanı, ihtiyaç olanı ve tahsini olanını harcar. Daha ötesi yok. Evet. Lüksün lüksü yok yani. Bunun sonu yok çünkü. Çünkü en ideal, en lüks şeyler inşallah cennette mümini karşılayacak. Biraz sonra gelecek yani. Bir orta yolu tuttururlar. Devamında onlar Allah'a şirk koşmazlar. Üç tane günahı sayıyor Cenab-ı Hak ardarda. Bir, Allah'a şirk koşmak. İki, adam öldürmek. Üç, zina yapmak. Bütün toplumları, bütün medeniyetleri mahveden veya ayağa kaldıran bu üç şeye yaklaşımlarıdır. Bir toplumda şirk yoksa, yani puta tapıcılık yoksa, insanların kafası vehimli değilse, paganizm yoksa, olayların sonuçlarını bir yerlere bağlamıyorlarsa, adam öldürmek yoksa, insanların can güvenliği varsa, bir de zina yoksa, o toplum en üst toplumdur. İşte İbadurrahman bu üç şeyi yapmaz. Eğer bunu yaparsa diyor, buyuruyor Cenab-ı Hak, onun hem dünyada hem de ahirette azabıyla karşı karşıya kalır. Dünyada bunların cezası var. Ahirette de cezası var. Haksız yere adam öldürmenin cezası var. Zinanın cezası var. Efendim şirkin cezası var. Bu üçünün de cezası var. Hem dünyada ceza alırlar, hem ukbada ceza alırlar.
Dünyada ne gibi cezalandırırlar hocam?
Onlar İslam ceza hukuku kapsamında var bunlar sadece. Bu konseptimiz ona uygun olmadığı için o konuya girersek belki şey yapamayız, ama dünyada İslam ceza hukukunda bunların karşılıkları var.
Evet.
Şirk zaten mümin sayılmıyor, müşrik. Mümin sayılmadığı için zaten adam yerine konulma cezası var zaten.
Eyvallah.
Yani böyle bir şey var. Yani ötekinin de adam öldürme cezasının karşılığı yine kısastır.
Zinanın
zina cezası da vardır Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla hem dünyada cezası vardır.
Hem ahirette.
Hem ahirette cezası vardır. Bundan sonra mümin ne yapar? Tövbe eder. Yani mümin bir yanlış, diyelim kazara bunları yaptı bir insan. Yaptı, tam ebedi bitti mi iş yani? Hemen tövbe kapısı var. Kim tövbe ederse ve tövbeyi de güzel yaparsa, arkasından da salih amel işlerse, Cenab-ı Hak da onların tövbesine karşılık olarak onların tövbesini kabul edecektir buyuruyor. Evet.
Nasuh tövbe dediğimiz bu değil
Nasuh
mi hocam?
Nasuh tövbe budur. Kabul edecektir ve o tövbe karşılığında Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirecek. Yani günahları varsa günahlarını sevaba çevirecektir. Eğer cehennemliklerse cennete çevirecektir. Yani onların kötülüklerini iyiliğe çevirecektir. Bu bir hazinedir yani. Kötülüklerini iyiliğe çevirmek nedir? Büyük bir hazinedir. İnsan kötülüklerini affetmek var, bir de iyiliğe çevirmek var. Yani bunun için de tövbe edip, iman edip, İlla men tebe ve amene ve amele amilen salihan. Tevbe edip, iman edip sonra salih amel işler. Salih amel de şeriatın formuna uygun ve niyeti Allah için olacak, ihlaslı olacak ki salih amel olsun. Allah da onların tövbesini kabul eder.
Evet.
Sonra onlar dua ederler buyuruyor. Rahman'ın kulları nasıl dua ederler? Ey Rabbimiz, bizim eşlerimizden ve çocuklarımızdan, zürriyetimizden gözümüzün karar kılacağı eşler ve zürriyet nasip et diye dua ederler. Ve bizi muttakilere önder eyle. Bu ne demek? Maverdi tefsirine baktım bununla ilgili. Diyor ki İmam Maverdi tefsirinde. Hı hı. Maverdi burada da geldi. Biz Sami Bey'le
o zaman Maverdi Tefekkür şey Ufku programında her çarşamba saat 15'te birlikte oluyoruz. Kıymetli izleyenler Erkam Radyo'da buradan da hatırlatmış olalım.
Orada da hakikaten
olalım.
Diyor ki İmam Maverdi, kişi diyor sevindiği zaman diyor gözyaşı serin olur.
Gözyaşı serin olur.
Serin olur. Üzüldüğü zaman da gözyaşı sıcak olur diyor. Hmm. Orada kurrate ayinin, ya Rabbi bizim gözlerimizi serin gözyaşıyla yaşart. Öyle bize bir eş ver ki gözümüz sevinçten yaşarsın. Hmm. Öyle çocuklar ver ki gözümüz sevinçten yaşarsın. Veya onların vesilesiyle biz sevince gark olalım. Yani eşimiz ve çocuklarımız vesilesiyle biz sevinelim, mutlu olalım. Bir Müslüman ne zaman sevinir? Hangi durumda çocuklarının durumuna sevinir? Çocukları müminse, namazında, niyazındaysa ve nihayet cehenneme gitmeyecek ameller yapılıp da cennete hazır, cennete birer aday olarak yetişmişlerse mümin sevincinden gözyaşı döker.
Evet.
Müminin sevinci de budur.
Çocukları da Rahman'ın kulları olma yolunda ilerliyorsa
çok güzel.
Mümin sevinir.
Çocukları da Rahman'ın kulları olma yolunda ilerliyorsa mümin gözünden sevinç gözyaşları döker.
Eyvallah.
Yani gözündeki gözyaşı serin olur. Ama başka türlü olursa hüzün gözyaşları döker. Gözündeki gözyaşı ne olur? Gurrate değil de gurrate ayun değil de daha başka ılık gözyaşı dökülür diyor.
Evet.
Ve müttakilere bizi önder eyle. Hı hı. Ne demek müttakilere önder eyle? Bizi en güzel muttaki eyle. Müttakilerin en önünde eyle. Müttakilerin yapacağı işlerde öncü eyle. Onları koşuşturalım yani. Veya bizi müttakilerle birlikte eyle ve onların da en başında eyle. Yani müttakilere lider olmak, müttakilerin en iyisi olmak Cenab-ı Hak'tan istenen bir şeydir yani.
Evet.
İstememiz lazım yani. Bakın Cenab-ı Hak'tan ne istiyoruz? Bir, iyi bir eş istiyoruz. Çocuklar istiyoruz. Zürriyet istiyoruz. Çocuklar, torunlar istiyoruz. Bir de müttakilere önder olma istiyoruz.
Evet.
Rahman'ın kulları bunu ister diyor.
Duasında bunları
duasında
ister.
Duasında bunu yapar diyor.
Evet.
Sonra eğer kim böyle dua ederse Cenab-ı Hak onu özel odalarda ağırlayacak. Ve selamlarla buyurun hoş geldiniz. Sanki bandı takımları böyle hazırlanacak. Dikkat falan kulum geliyor.
Evet.
İşte bir 101 pare top atınız. Diyecekler yani. Tahiyye büyüklere verilen selam veya ebedi cennet hayatı yani. Tamam bu artık buranın sahibi. Tahiyye demek bir yerde ebedi kalmak demek. Yani ne demek? Buranın hep ebedi sahibi demek yani.
Evet.
Selam da yani ona barış, mutluluk, tahiyenin bir altı. Ve o şekilde karşılanacak. Sonra buyuruyor ki Cenab-ı Hak böyle bir cennet, ne güzel bir cennet diyor. Hı. Ne güzel bir karargah, ne güzel bir ikametgah.
Böyle karşılamanın olduğu, böyle bir, yani özel
karşılanıyorsunuz, karargahta hazırlandı. Ağırlanıyorsunuz. Sonra ikametiniz yine o cennet, o gurfe.
Özel
ne güzel diyor bir karargah. Ne güzel bir ikamet. Devamında da yani Cenab-ı Hak sizin duanız olmasa, bu yalvarmanız, yakarmanız olmasa niçin sizin yüzünüze baksın?
Ya.
Rahman'ın kullarının en önemli özelliklerinden birisi demek ki
dua etmek.
İltica halindeler.
Hmm.
Hep iltica halindeler. Ben evet. bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım da hepsi kabule muhtaç. Hepsi kabule muhtaç. Allah kabul etmesi senin yaptığın ne faydası var?
Evet.
Hep iltica halinde. Yani takva sahibi olsa da iltica halinde. Yanlışlıkta hataya düşse de iltica, Rabbi sen beni affet, tevbe halinde, hep bir dua halinde, hep bir iltica halinde.
Bunu peygamberimizden öğreniyoruz değil mi hocam?
Tabii.
Yani sabahlara kadar namaz kılıyor.
Tabii.
Ve Hazreti Ayşe validemiz gelmiş geçmiş bütün günahların affolunmuşken niye namaz kılıyorsun dedi. Şükreden bir kul Tabii. olmayayım mı, ibadet eden bir kul olmayayım mı? Dediğinde bunu Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş oluyoruz.
Öyle yani.
Bir de hocam sizin bir dua tarifiniz var. Bunu az önce dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaştık. Tefekkür Ufku programında da bahsettiniz. Dua yaptığımızda ilk önce bir kendimizi arz etmemiz gerekiyor değil mi? Yani
Tabii.
Rahman'ın kulları da bunu yaparlar değil
Tabii.
mi? Yani ya Rabbi ben şöyle şöyle günahlar işledim.
Tabii.
Şöyle şöyle bir kulunum.
Tabii konuşma.
Bundan sonra böyle bir tövbeye gidilir değil
zaten
mi duada?
Zaten buradaki yukarıda la ya'unu ma Allahi şirk diye çabuk geçtik.
Hı hı.
Aslında orada vasıtasız Allah'la irtibat kurmak demek yani.
Hı.
Allah'ın yanında başka bir kimseyi vasıta kabul etmezler.
Evet.
Mesela bunu karıştırmamak lazım yani. Bir hoca efendiden bir şey öğrenmek, bir mürşidi kamilden bir şey öğrenmek onu vasıta kılmak değil. Eğer biz namazda onları aklımıza getiriyorsak doğru değil.
Evet.
Vasıta değil. Onlara biz ne diyoruz? Et-tahiyyatı okurken ve alâ ibadillâhi s-salihîn. Allah'ım esselamu aleyna ve alâ ibadillâhi s-salihîn. Allah'ım bize ve salih kulları üzerine selam olsun diyoruz yani. Salih kulların namazı salih kul olarak anıyoruz yani. Tapacak Eyvallah. Bir şey değil. Allah'ın salih kulları var. İbrahim Aleyhisselam'ı namazda anıyoruz değil mi? Peygamberimizi namazda anıyoruz. Ayrıca peygamberimize namazda selam gönderiyoruz.
Evet.
O vasıta değil. Onu peygamber olarak ona biz bir selam gönderiyoruz.
Selam gönderiyoruz.
Ama biz Allah'la irtibatımız doğrudan, duamız doğrudan vasıtasız. Ve zaten vasıta olursa Rahman'ın kulu olamıyoruz yani.
Evet, ki bu dua da teheccüd vaktinde evet. olduğunda,
tabii.
serin gözyaşlarıyla olduğunda.
Hepsi birleştiği zaman. Çok sonuç güzel. İtibariyle Sami'cim, fakat kezzettum fesafe ekün, en son diyor ki, siz bütün bunları diyor, nankör kullar olarak yalanladınız. Eğer bunları yalanlarsanız, bunları dikkate almazsanız sizi azap yakalayacaktır.
Yani bu azap, vasıflara uymadığınızda.
Yani bunları şey yapamazsanız, Cenab-ı Hakk'ı dikkate almazsanız azap yakalar. Dikkat edin diyor yani. Eyvallah. Sonuç itibariyle 13 madde gibi sıralayabiliriz yani. Birincisi, Rahman'ın kulları en başta tefekkür ve şükür içinde olurlar.
Evet.
İkincisi, yürüyüşlerine, elbiselerine dikkat edip kibirli olmazlar.
Hı hı.
Üçüncüsü, cahiller sataştığı zaman onlarla fazla vakit geçirmezler. Dördüncüsü, gece hayatları olur.
Hı hı.
Beşincisi, gündemlerinde cehennem olur. Altıncısı, harcamalarına dikkat ederler. Yedincisi, büyük günahları, şirk, efendim zina gibi ve katillik gibi büyük günahları işlemezler. Sekizincisi, her an tövbe halindedirler. İki şey daha unuttuk Sami'cim. Onları hatırlatalım bu arada. Hı hı. Onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Yalana şahitlik yapmazlar. Dokuzuncusu. Onuncusu, bir lav, boş iş gördükleri zaman, böyle günah, kötülük, fuhşiyat, olumsuzluk gördükleri zaman yavaşça geçer giderler. Ona ilişmezler. Onu seyretmezler. Mesela diyelim internetten oradan buradan bir yanlış bir şey iniverdi. Hemen onu geçiverirler yani. Oraya evet. girmezler yani. Plaka okumazlar. Hmm. Detaya girmezler.
Evet, plaka okumazlar.
Bir dedikodu duydular, bir olumsuzluk duydu, onu deşelemezler. İzâ merru billâhu merru kirâme. 11.'si, onlar dua ederler. Dualarını evet. da hem zürriyetleri ve hem de eşleri için yaparlar. 12.'si, bütün bunlara karşılık cennet beklerler. 13.'sü de, dua olmazsa benim hiçbir değerim yoktur diye düşünürler. Bazı takdim tehirlerimiz oldu. Onları arada atladık yani, hani bir irticali olduğu için dinleyicilerimizden de bu konuda seyircilerimizden de özür dileriz. Onlar yalana şahitlik etmezler. Yalancı şahitlik hiç yapmazlar. Ardından bir yanlışlık, bir kötülük, bir olumsuzluk, bir dedikodu, bir lüzumsuz şeyler gördükleri zaman kirame, oraya ilişmeden geçer giderler. Bir daha özellik daha var. Kendilerine hak hatırlatıldığı zaman, kendilerine hakikat, doğru hatırlatıldığı zaman, yani bu haramı yapma, bu farzı yap, bu nafileyi yap, bu güzelliği yap veya bu çirkinliği yapma denildiği zaman, ona lem yakırru aleyhe summen ve umyane. Ona karşı sağır ve kör davranmazlar. Bakın, önce sağır, sonra kör.
Kör.
Sağır ve kör davranmazlar, dikkate alırlar. Sanki bir şey söylememiş gibi yapmazlar. Dolayısıyla hepsini 13'e tamamlamış olduk burada. Rabbim inşallah bizleri muvaffak eylesin.
Evet, tekrar hatırlatalım hocam. Furkan suresinin
62
ile 77. ayeti kerimeleri arasında Allah-u Teala Rahman'ın kulları olarak bizzat bu ifadeyle bir Müslümanın nasıl vasıfa sahip olması gerektiğini bildiriyor.
Son şöyle bitirelim Sami'cim.
Buyurun.
Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün Rahman'ın kullarının ortak özellikleri bunlardır.
Bunlardır.
Bizler de onların kervanına katılmak istiyorsak bu özellikleri yanımıza yazacağız. Her bir özelliğe tiketa tiketa gideceğiz ya. Yani.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Biz
gönlünüze sağlık.
Sağ
Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Kıymetli izleyenler, Erkam TV'de Hayata Dair programında kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikte Rahman'ın kullarını konuştuk. Rahman'ın kulları olarak adlandırılan bu özelliklerin neler olduğunu ve bu özelliklere sahip olmak için nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Hoşça kalın efendim.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Tefekkür Ufku programında geçtiğimiz günlerde Hidayet Erdoğan hocamla yapmış olduğumuz Rahman'ın Adamları başlıklı sohbeti istifadenize sunduk. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.